Satrançta Dünya Şampiyonluğu 4. Kaset A100'ü.
1989 yılında geçerli olmak üzere yayınlanan Elo listesini göz önüne alalım. Dünyanın en kuvvetli satranççıları arasında önde bulunan 20 usta şunlar. Sıra 1. Büyük Usta Kasparov. Ülke Sovyetler Birliği. Elo puanı 2775. Sıra 2. Karpov. Ülke Sovyetler Birliği. Elo puanı 2755. Sıra 3. İvançuk. Sovyetler Birliği. Elo puanı 2660. Sıra 4. Short. İngiltere. 2660. Sıra 5. Korşnoy. İsviçre. 2655. Sıra 6. Salov. Sovyetler Birliği. 2645. Sıra 7. Guricevich. Sovyetler Birliği. 2640. Sıra 8. Timan. Hollanda. 2635. Sıra 9. Jubojevich. Yugoslavya. 2635. Sıra 10. Anderson. İsveç. 2635. Sıra 11. Ehlvest. Sovyetler Birliği. 2620. Sıra 12. Beljavski. Sovyetler Birliği. 2620. Sıra 13. Siperman. İngiltere. 2615. Sıra 14. Dolmatov, Sovyetler Birliği, 2610. Sıra 15, Yusupov, Sovyetler Birliği, 2610. Sıra 16, Agdestein, Norveç, 2605. Sıra 17, Doktor Hübner, Batı Almanya, 2605. Sıra 18, Ribli, Macaristan, 2605. Sıra 19, Gulko, Amerika 2605, sıra 20, Portish, Macaristan 2600. Elo listesine ilk kez bakacak olursak söylediğimiz şey herhalde hayret olacak. Gerçekten nerede Spassky, Larsen, Hort, Polugayevski gibi büyük ustalar? Bunlar da dünyanın en kuvvetli ilk 40 usta arasında bulunmakta fakat sıralama numaraları hayli daha büyüktür. Şöyle ki 33. Spassky, Fransa 2580, 34. Larsen Danimarka 2580, 30. Hort Batı Almanya 2575, 40. Polugayevski Sovyetler Birliği 2575. Ancak şuna dikkat edelim ki 2580 ile 2610 arasında puan farkı o kadar büyük değildir. Şöyle ki örneğin Spassky 1-2 turnuvada iyi sonuçlar alırsa ki bu da ondan her zaman beklenilebilir, şartlara bağlı olmak üzere 10. yere yükselebilir. Gerçekten bu listeler her yıl hayli değişmektedir. 1 Ocak 1990'da yayınlanan Elo listesinin ilk 12 oyuncusu şöyle. Sıra 1. Kasparov, Sovyetler Birliği, puan 2800. Sıra 2. Karpov, Sovyetler Birliği, 2730. Sıra 3. Timman, Hollanda, 2680. Sıra 4. Ivançuk, Sovyetler Birliği, 2665. Sıra 5. Salov, Sovyetler Birliği, 2645. Sıra 6. Gurevich, Sovyetler Birliği, 2645. Sıra 7. Belyavski, Sovyetler Birliği, 2640. Sıra 8. Short, İngiltere, 2635. Sıra 9. Anderson, İsveç, 2630. Sıra 10. Korşnoy, İsviçre, 2625. Sıra 11. Lubayevich, Yugoslavya, 2625. Sıra 12. Dolmatov, Sovyetler Birliği, 2620. Bu listede oldukça yeni isimlerle beraber Timan'ın pozisyonunun hayli düzeldiği göze çarpıyor. Kasparov ve Karpov, 87 yılında Seville'de ünvan maçı oynarken, bu yıl yani 1990'da oynanacak olan yeni ünvan maçı için seçme yarışmaları da başladı. Zon ve interzonal turnuvaları sonucunda adaylar maçlarını oynama hakkı kazanan 8 usta arasındaki maçların sonuçları şöyle oldu. Çeyrek final. Superman Short 3.5'a 1.5. Tim Man Portish 3.5'a 2.5. Yusupov Sparget 5'e 4. Karpov Yartason 3.5'a 1.5. Bundan sonra oynanan yarı final maçlarında Tim Man Superman'ı ve Karpov da Yusupov'u 4.5'a 3.5 skoruyla yendiler. Şimdiki halde demek bu yılın sonunda Kasparov ile ünvan maçını kimin oynayacağı Karpov-Timman maçının sonucuna bağlı. 7 Mart 90'da Londra'da başlanacak bu maç için ne söylenebilir? Zaten şampiyonluk tarihinin gösterdiği gibi sadece Capablanca, Alekhine ve Üve Alekhine veya Karpov'un Korchnoi ve Kasparov ile oynadığı maçları hatırlatalım. Bu seviyedeki maçların sonuçlarını peşinen söylemek çok zordur. Çünkü bu sonuçlar birçok faktörlere bağlıdır. Örneğin Karpov'da bildiğimiz gibi özellikle uzun ünvan maçlarında ara sıra krizler meydana gelmektedir. Tim Man bugünlerde kuşkusuz en tehlikeli rakiplerden biridir. Elo listesinde 3. yer az bir şey değildir. Son senelerde elde ettiği başarıları sayesinde Tim Man zaten 3. olarak tanınmaktadır. Fakat Elo puanlarına bakarsak burada fark açık şekilde görülmektedir. Her ne kadar Tim Man son yıllarda birkaç parlak başarı kazanan Vasily Ivanchuk'un 15 puan ilerisinde ise de Karpov'a göre 50 puan geridedir. Bu ve son yıllarda elde ettiği başarılarının karşılaştırılması normal şartlar altında Karpov'un pek ezici olmamakla beraber maçı kazanacağını göstermektedir. Ve o zaman bu yılın sonunda Elo listesi başında bulunan ve hala ekstra klasta matematikçilerin dediği gibi ikinci mertebeden bir ekstra klas olan Kasparov-Karpov ikilisinin 5. ünvan maçını göreceğiz. Tim Man, Karpov, Rotterdam'daki Dünya Kupası 1989 turnuvası, Endonezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 7 ila 26 Mart 90'da oynanmıştır. Prim fonu 300 bin Amerikan doları. Kazanan bu meblağın 8'de 5'ini, kaybeden 8'de 3'ünü almaktadır. Maçı Karpov artı 4 eşit 5 skoruyla kazanmış, öyle ki 12 partilik maç 9. partiden sonra bitmiştir. Elo listelerine göre dünya üçüncüsü olan Tim Man, son zamanki turnuvalarda ve maçlarda çok iyi sonuçlar almasına karşın Karpov'un kazanması normal bir sonuç sayılabilir. Bunu peşinen söylemek fazla bir marifet değildi. Bütün otoritelerin hiç beklemediği şey Karpov'un böyle bir ezici skorla kazanması oldu. Üstelik maçtan sonra satranç dergileri şuna dikkat çeker ki Karpov aslında fazla gayret etmeden, en iyi bir şekilde oynamadan rahat kazandı. Maçın neticesi açık gösterir ki Karpov ve Kasparov şimdilik gerçekten bir nevi süper ekstra klas oluşturmaktadır. Dünya satranç şampiyonluğunda yeni gelişmeler hakkında konuşurken şunları da analım. Bölüm 15'te 84-85'te oynanan 1. Kasparov-Karpov maçının kesilmesiyle ilgili bilgileri verirken şöyle yazmıştık. O andan beri Kasparov FIDE yönetimine karşı açıkça cephe alıp, bugünlerde bazı sorunlarda FIDE'nin rakip durumunda olan Büyük Ustalar Birliği'nin kurulmasında önemli rol oynadı. O zamandan beri 5 yıldan fazla zaman geçti. Çeşitli ülkelerin 140 milli federasyonunu birleştiren FIDE'nin başkanı hala Kampomanes ve o da bu yerde çok kuvvetli durumdadır. Başkanı dünya şampiyonu olan Kasparov olan GMA, yani Büyük Ustalar Birliği ise bugünlerde 200'den fazla büyük ustayı kapsamına almıştır. Şu anda GMA aslında açık bir şekilde FIDE'nin rakibidir ve Kasparov ile Kampomanes arasındaki şahsi ilişkiler eskisi gibi hiç de iyi değildir. İki kuruluş arasında en önemli sorunlardan biri dünya satranç şampiyonluğu yarışmalarının düzenleme şeklidir. GMA'nın fikrine göre FIDE daha çok geniş satranç kitleleriyle ilgili problemlerle uğraşmalıdır. Şampiyonlukla ilgili işlemlerse GMA'nın elinde bulundurulmalıdır. Çünkü halen bütün bu yarışmalarda oynayan süper ustaların düşüncesine göre bunların düzenleme şekli tam anlamıyla doğru, adil değildir. Böylece iki organizasyon arasında anlaşmazlık sadece şahsi olmayıp çalışma sorunlarını da içermektedir. Öncelikle meydana gelen bu durumu inceleme amacıyla özel bir komisyon kurulmuştur. Şimdi bu daha çok GMA'nın çıkarlarını savunacak bir komisyondur. En ilgi çekeni şudur ki komisyondaki 4 aktif büyük ustalardan profesyonel olmayan yegane büyük usta ve ünlü uluslararası satranç hakemi Schmidt aynı zamanda FIDE'nin oyun kuralları komisyonun üyesidir. Anlaşıldı ki Schmidt bu komisyonda da uzlaştırıcı bir rol oynayacak. Aslında iki kuruluş arasında akla uygun bir çözüm bulunmazsa satranç dünyasının ikiye bölünmesi uluslararası satranca büyük zarar verecek. Gazetecilerin bu yöndeki sorusuna Schmidt'in yanıtı şu oldu. Hem Kompomenes FIDE'de hem Kasparov ekstra klas büyük ustalar arasında kuvvetli pozisyonlara sahiptir. Bunu ikisi biliyorlar ve hiç de dost olmamakla beraber bu duruma saygı göstermek için yeter derecede akıllı olacaklar. Komisyonun Brüksel ve Rotterdam'da yapılan iki toplantısından sonra en tecrübeli üyesi olan Botvinnik'in bir taslağı hazırlanmıştır. Dünya satranç şampiyonlukları için yararlı düzen. İlgi çekici olan şudur ki sayısız büyük usta arasında komisyon için Timman seçilmiştir. Bu da onun bugünkü satranç dünyasında gerçekten özel bir yerde olduğunu gösteriyor. Komisyon çalışmalarını başarılı bir şekilde vaktinde bitirirse 91'de başlanacak yeni aday seçimi yarışmaları yeni ilkelere göre düzenlenecek. Bölüm 18 Adaylar. Her dünya şampiyonu devrinde elbette birçok diğer kuvvetli ustalar ve bu ustalar arasında çok kuvvetli olanları da vardı. Kesin sınırları saptamak zor olmakla beraber ekstra klas olanlar her zaman bulunuyordu. Örneğin Steinitz zamanında Zukertort, Tichigorin ve Günzberg gibi veya 19. yüzyılın sonuna doğru Lasker, Steinitz, Tichigorin, Fisbury ve Taraş gibi. Fisbury hariç bunlar hepsi dünya şampiyonluk yani ünvan maçlarını oynamışlardı. Fisbury ise doğrudan doğruya böyle bir maç oynamadığı halde yine dolaylı bir şekilde şampiyonluk yarışına katıldı. Bildiğimiz gibi onun da iştirak ettiği Peterburg 1896 turnuvasını kazanan veya dünya şampiyonu Lasker'in arkasında ikinci yer alan usta, ünvan maçını oynamaya hak kazanıyordu. Ancak ikinci Steinitz oldu ve Lasker ile rövanş maçını oynadı. Zamanımızda da Keres birçok adaylar turnuvalarında ikinci oluyordu. Ebedi ikinci. Fakat birincilik kazanmadığı için doğrudan doğruya ünvan maçı hiçbir zaman oynayamadı. O ve Resevski, Den Haag ve Moskova 1948 beşler turnuvasında oynadıkları için ünvan yarışına resmen olarak katılmış sayılabilirler. Bütün bu ustalar satranç yayınlarında taçsız şampiyonlar olarak anılmaktadır. Unutmayalım ki onlar arasında sadece ünvan maçı oynayanlardan başka böyle bir maçı berabere bitirme başarısını elde edenler de vardı. Schlechter, Lasker ile 1910 artı 1 eksi 1 eşit 8, Bronstein, Botvinnik ile 1954 artı 5 eksi 5 eşit 14. Onlar taçsız kaldılar. Birinci ünvan maçını 1954 Simislov'da eşit skorla bitirdi. Fakat ikinci imtihanda başarılı olduğu için taçsız sınıftan şampiyonluk sınıfına geçti. Bütün bunlar demek en az maçlar oynandığı vakit kendileri tahttaki şampiyonlara eşit gösterildiler. Bunun için Botvinnik Simislov arasındaki 1954 maçı berabere bittiği zaman Rus satranççıları şaka olarak Botvinnik-Bronstein maçından sonra bizde iki dünya şampiyonu, şimdi ise üç şampiyon var diyorlardı. Fakat bu şakalarda az da olsa gerçek payı var denebilir. İşte bütün bu unutulmaz, satranç tarihinde olağanüstü rol oynamış gerçekten dev ustaları anmamak hem büyük haksızlık hem yanlış olurdu. İşte bu bölümde bunları göz önüne alacağız. Tek bir ayrıcalık ünlü büyük usta Akiba Rubinstein için yapılmıştır. Satranç tarihinin en sayılı ustalarından biri olan bu asrın ilk yıllardaki olağanüstü başarılarından dolayı Rubinstein yıllarca bir numaralı aday sayılıyordu. Fakat çeşitli faktörlerin etkisi sonucunda ünvan yarışında yer alamamıştır. Johannes Hermann Zukertort. Aslında Polonyalı usta olan Zukertort, 1842-1888 birçok yıl Almanya'da kalmış ve 1878 yılından itibaren İngiliz vatandaşı olmuştur. Aşağı yukarı 1870'ten 1888'e kadar dünyanın en kuvvetli satranç ustalarından biriydi. Birçok başarıları arasında Paris 1878 ve özellikle Paris 1883 turnuvalarını analım. Heidelberg ve Berlin üniversitelerinde tıp, kimya ve fizyoloji öğreniminden sonra Prusya ordusunda doktor olarak hizmet ediyordu. Sonra satranç ustası ve yazarı oldu. Çok ilginç bir kişiliği olan Zukertort çeşitli sahalarda yetenek sahibiydi. Birkaç dil öğrendi, çok iyi tabanca atıcısı, eskrimci ve iyi öğrenim yapmış bir piyanistti. Zukertort 1871-1881 yıllarında Rosenthal'a ve iki defa Blackburn'e karşı hayli yüksek skorlarıyla maçlar kazandı. Fakat 1872'de Steynis'e karşı ağır bir yenilgiye uğramıştı. +1 -7 = 4. Zukertort'un doktoru daha Paris 1878 turnuvasından sonra ciddi yani turnuva satrancı oynamamasını önermelerine rağmen Zukertort 1886'da yine bir ünvan maçı oynadı. Bildiğimiz gibi ilk 5 partide 4 puan aldı. Fakat gitgide sinirleri bozulduğu için maçı +5 -10 = 5 gibi açık bir puan farkıyla kaybetti. Maç gayretlerinden kendini tam anlamıyla toparlayamadı ve 1888'de erken yaşta vefat etti. Andersen'in talebesi olan Zukertort romantik bir ustaydı. 1867'den 1871'e kadar Andersen ile beraber Yeni Berlin Satranç Dergisi'ni yayınlıyordu ve birkaç satranç kitabı da yazdı. O zamana göre parlak bir oyuncu olan Zukertort 1888'de 7 satranççıya karşı aynı zamanda tahtasız oynadı. Zukertort bildiğimiz gibi onun satranç hocası Adolf Andersen gibi Steinitz'in konumsal oyununa dayanamıyordu. Fakat yaratıcı fantezi bakımından dünya şampiyonundan kesin olarak geri kalmazdı. Bunun iyi bir örneğini onun Blackburn'e karşı kazanılmış partisi oluşturur. İçerdiği kombinezonlar sayesinde bu parti tüm zamanların en güzel oyunlarından biri sayılmaktadır. Tışigorin. Tışigorin 19. yüzyılın son senelerinin dünyanın sayılı en büyük satranççılarından biriydi. 1850-1908. Genç adam olarak belediye memurluğu yapan Tışigorin bundan sonra kendini tamamen satranca verdi. Steinitz'in resmi egemenliğinin ilk yıllarında dünya şampiyonluğunda onun en kuvvetli rakibiydi. Steinitz'e iki maçta yenildiyse de bunları, özellikle ikinci maçı, saygıdeğer bir şekilde kaybetti. 1889+6 -10 = 1 ve 1892+8 = 5. O yıllarda ünvan adayları olan diğer iki usta ile oynadığı maçlarsa berabere bitti. 1890 Günzberg ile +9 -9 = 4, 1893 Taraş ile +9 -9 = 5. Bundan başka genç yaşta ölen fakat kısa satranç hayatında çok çabuk ön sıralara ulaşmış Macar usta Rudolf Karosek'e karşı 1873-1900 küçük bir maç +3 -1 skoru ile kazandı. Tışigorin +2 -1 = 3 skoruyla Lasker'den de bir maç kazandı. Ancak bu karşılaşma hakkında bir açıklama yapmak yerinde olur. Amerikalı profesör Rice 1850-1915 aslında K-Siriti gambitinin bir varyantı olan Rice gambitinin mucidi ve hayli zengin bir adam. Bu açılışın ayrıntılı incelenmesi için Rice Gambit Association isimli bir dernek kurdu. Bu kurumun sekreteri Rice'ın dostu dünya şampiyonu Lasker'den başka kimse değildi. Ve Rice Gambit'i konulu turnuvaların düzenlenmesi için çok büyük miktarda para veriyordu. Ayrıca sözü geçen maçı da ayarladı. Tışigorin siyah taşlarla savunma yapıyordu. Byrne ve Capablanca'nın bundan sonraki incelemeleri gösterdiler ki iki tarafın en iyi hamlelerinden sonra parti daima kişle biter. Rusya'da ise Teşigorin hayatı boyunca en kuvvetli satranççıydı ve ülkesinde uluslararası sahnede de iyi bilinen Schiffersten, Rusya'nın uzun seneler ikinci oyuncusu ve Hastings 1895 turnuvasında altıncısı, artı 7 eksi 1 eşit 3, artı 7 eksi 1 eşit 3 1880 ve Alapin artı 7 eksi 3 eşit 0 ve Salve'den artı 7 eksi 5 eşit 3 maçları kazandı. Şunu ekleyelim ki Tişigorin teorik çalışmalar sonucunda New York Peterburg arasında Steinitz ile telgrafla oynanan iki partili bir maçını artı 2 eşit eksi 0 eşit 0 skoruyla kazandı. Bir partide Teşigorin beyaz taşlarla Evans Gambit'i, öteki de siyah taşlarla iki at savunmasının önceden kararlaştırılmış varyantlarını oynamıştır. Büyük uluslararası turnuvalardaki başarılarından özellikle New York 1889 Max Weiss ile beraber birinci, Hastings 1895, bildiğimiz gibi Fitzbury'den sonra fakat Lasker, Taraş, Steinitz ve zamanın tüm diğer dünya çapındaki ustalar önünde ve Budapeşte 1896 Karusek ile beraber birinci. Rusya'da uzun zamanda satranca nispeten az ilgi ve sadece sayılı birkaç kulüp vardı. Satranç seyahatleri, konferanslar ve yayınlar ile Teşigorin satrancın popülerize edilmesi için gerçekten çok çaba harcadı. Kolaylıkla denilebilir ki Sovyetler Birliği'nde satrancın bugünkü gelişmesinin temelini okurdu. Teşigorin ilk Rus satranç dergisinin baş yazarıydı. Zarar ettiği zamanlarda dergiyi kendisi finanse ediyordu. Teşigorin eski ekolün romantik, parlak bir hücum ve kombinezon oyuncusuydu. Ayrıca birçok açılışlarda araştırmalar yapmış ve önemli bir teorisyen olarak tanınmıştır. Örneğin İspanyol Partisi'nde Teşigorin sistemi hala modern turnuvalarda çok oynanan bir savunma yöntemidir. Isidor Günsberg. Bildiğimiz maçlarından başka Günsberg 1854-1930, 1883-1914 yılları arasında başarılı bir turnuva oyuncusuydu. Daima iyi yerler alan Günsberg, Hamburg 1885 ve Bradford 1888 turnuvalarını kazandı. Harry Nelson Pillsbury. Amerikalı usta Pillsbury 1872-1906, 19. yüzyılın bitiminde dünyanın en kuvvetli satranççılarından biriydi. Hatta önceki bölümlerde birkaç kez sözü geçen Hastings 1895 turnuvasındaki büyük zaferinden sonra birçok otorite onun zamanın en kuvvetli satranççısı olduğu düşüncesindeydiler. Ancak bu gerçekten dahiyane oyuncu Peterburg 1896 turnuvası sırasında ağır bir hastalığa yakalandı ve bunun sonucu olarak daha sonraki turnuvalarda artık Hastings'teki başarısını gösteremedi. Sözü geçen hastalığı onun genç yaşta ölmesinin de nedeni oldu. Bununla beraber Viyana 1898 turnuvasında Taraş ile beraber ilk iki yeri paylaştı. Fakat bu turnuvanın şartlarına uygun olarak ödüllerin dağıtılabilmesi için oynanan küçük bir maçı kaybetti. Münih 1900 turnuvasında ise yeni yıldızları olan Schlechter ve Marowski ile beraber birinci olmuştur. Fitzbury hakkında konuşurken akla gelen ilk şey tahtasız oynanan simültane seanslardır. Çünkü Fitzbury o zaman inanılmaz bir performans olan aynı zamanda 22 partiyi oynuyordu. Üstelik bazen kombine temsilleri de düzenliyordu. Fitzbury fenomenal, yani hayret verici, olağanüstü bir belleğe sahipti. Böyle kombine temsillerden önce ve hatta esnasında bu bakımdan yeteneğini göstermek amacıyla ara sıra özel hünerler gösteriyordu. Örneğin bir defa her birinde 5 söz içeren cümleler yazılmış olan 50 adet numaralı kağıt parçaları kendine verilmiş, kısa bir süre içinde bu cümleleri okuduktan sonra seyircilere verilen numaralara göre bunları aynen söyleyebiliyordu. Profesyonel bir oyuncu olduğu için o zamanki şartlarda böyle eylemler pek parlak olmayan gelirin arttırılması bakımından yararlı oluyordu. Ancak gazeteler bu inanılmaz performansları bir bit yeniği kuşkusuyla yazmaya başladılar. O zaman bu gibi düşünceleri dağıtmak amacıyla Londra'da iki tanınmış profesör gerçek bir test yaptılar. Fizbury'yi yakalamak için ona aşağıdaki sözleri içeren zor bir metin verdiler. Burada yabancı dilden bir metin yer alıyor kitapta. Fizbury kısa bir bakıştan sonra aspirin veya elektronik sözlerinden galiba daha zor deyimleri içeren bu listeyi geri verip bütün sözleri hatasız söyledikten sonra bunları hemen sondan başa doğru tekrarladı. Üstelik bu metnin gerçekten iyi bir şekilde ezberlediğini göstermek için ertesi gün yeniden söyledi. Frank James Marshall. Fizbury gibi Amerikalı profesyonel usta olup Marshall 1877-1944 asrımızın başlangıcında uluslararası turnuvalarda gerçekten çok büyük başarılar elde ediyordu. Fakat 1907'de Lasker ile oynadığı ünvan maçını artı 0, eksi 8, eşit 7 çok kötü bir skorla kaybetti. Birçok kuvvetli partnerlere karşı maçlarda iyi sonuçlar aldıysa da Capablanca ile 1909 yılındaki maçta da bildiğimiz gibi deminkinden pek farklı olmayan artı 1, eksi 8, eşit 14 ve Taraş'a karşı da aynı ayarda artı 1, eksi 8, eşit 8'lik bir sonuç aldı. Marshall korkulan bir hücum oyuncusuydu ve Profesör Widmar onu satrancın Don Quixote'u diye adlandırırdı. Belki de o en kuvvetli fakat sadece birkaç en kuvvetli rakibe maçlarda dayanamıyordu. Fakat stili sayesinde turnuvalarda uzun yıllar boyunca aşağı yukarı daima iyi sonuçlar elde ediyordu. Bogojubov gibi o da tipik bir turnuva oyuncusuydu. Maçlarda bilindiği gibi kaybetmemek, turnuvalarda ise kazanmak önemlidir. Hatta gereklidir. Marshall kazanıyordu. Üstelik bu meyanda birçok güzellik ödülleri alıyordu. Sayısız zaferlerinden şunları analım. Londra 1899, Cambridge Springs 1909, Janowski ve Lasker önünde, Nürnberg 1906, Duras ve Schlechter önünde, Havana 1913, Capablanca ve Janowski önünde. Temmuz-Ağustos 1914'te Almanya'da Mannheim kentinde çok büyük uluslararası turnuva oynanıyordu. Ağustos'un başlangıcında bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı başladı. Olayın haberi gelince hayat boyunca doktorluk yapmış fakat aynı zamanda satranç tarihinin en ünlü ustalarından biri olan Doktor Taraş'ın ilk tepkisi şöyle oldu. Tam zamanını buldular. Bu ünlü olmuş sözü tebessümle karşılayan elektroteknik branşında dünyaca tanınmış otoritelerinden ve o zamanda dünyanın en kuvvetli satranççılarından biri olan Profesör Milan Widmar, "Fakat çok sayın Doktor Taraş, satrançtan daha önemli şeyler de var." dedi. Buna kızan Taraş'ın yanıtı şu oldu. "Sevgili Milan, siz bunu ciddi mi söylüyorsunuz? Yani sizce bu dünyada satrançtan daha önemli bir şey var mı?" Biz de bu sözleri tebessümle karşılayalım. Fakat şimdi göz önüne aldığımız ve buna benzer stratejik ve taktik inceliklerle dolu şaheserleri incelerken unutulmaz üstadlardan Taraş'a birazcık olsun da hak verelim. Taraş. Polonya'da doğan Taraş 1852-1934. Uzun zaman Nürnberg'de, ondan sonra Münih'te yaşadı. Tıp doktoru olan Taraş mesleğine çok sadıktı ve bu nedenden dolayı bazen davet edildiği turnuvalara gidemiyordu. Örneğin bildiğimiz gibi ünvan adayını belirten Peterburg 1896 Beşler turnuvası halinde olduğu gibi. Taraş'ın satranç dünyasında unutulmaz hizmetleri hakkında bazı bilgiler daha önce verilmişti. Yayınladığı eserlerinde modern stratejik sorunları olağanüstü öğretici bir şekilde anlatan Taraş, tanınmış Alman satranç ustası ve en tanınmış yazarlardan biri olan Brinkmann'ın Taraş hakkında yazdığı kitabın ismiyle anılmaktadır. Satranç Dünyasının Hocası. Gerçekten Taraş'ın yazdığı Satranç, 300 Satranç Partisi ve özellikle Modern Satranç Partisi eserlerinin yardımıyla birkaç kuşak oyuncu bugünkü satrancın stratejisini öğrenmiştir. Taraş'ın çalışmaları bir devirde satranç stilini hissedilir şekilde etkiledi. Bu bakımdan Taraş kesinlikle satranç tarihinin en büyük isimlerinden biriydi. Maçlarda Taraş ancak Lasker'e karşı 2 maç kaybetti. Ünvan maçı 1908, artı 3, eksi 8, eşit 5, 1916, artı 0, eksi 5, eşit 1. Diğer maçlar şöyle, Tişigorin'le 1893'te artı 9 eksi 9 eşit 4, Warbrot ile 1894'te artı 7 eksi 0 eşit 1, Marshall ile 1903'te artı 8 eksi 1 eşit 8, Schleicher ile 1916'da artı 3 eksi 3 eşit 10, Mises ile 1916'da artı 7 eksi 2 eşit 1. 1883'ten Birinci Dünya Savaşı'na kadar, yani 1914'e kadar 23 büyük uluslararası turnuvada oynayan Taraş ancak 3 kez ödül alamamış ve aşağıdaki turnuvaları kazanmış. Nürnberg 1883, Nürnberg 1888, Breslau 1889, Manchester 1890, Dresden 1892, Leipzig 1894, Viyana 1898, Monte Carlo 1902, Monte Carlo 1903, Ostende 1907. David Janowski. Polonya'da doğan Janowski 1868-1927 profesyonel satranççı olarak Paris'te yaşıyordu. 1894 ile 1916 yılları arasında dünyanın en kuvvetli ustalarından biri sayılıyordu. Stili bakımından korkulacak bir hücum ve aynı zamanda çok iyi pozisyon oyuncusuydu. Orijinal bir şahsiyet sahibiydi. Kaybettiği partilerden sonra rakiplere, örneğin, "Bundan sonra sizinle ancak bir atı avans olarak verdikten sonra oynayacağım," diyordu. İngiliz-Amerikan ustası Mason alkolü seven bir adamdı. Janowski ise hem alkolden hem de bunu içenlerden nefret ederdi. Mason turnuvalarda Janowski ile oynadığı gün normundan bir iki kadeh fazla kendine ikram ediyordu. Öyle ki masaya geldiği zaman her ne kadar gerçek bir İngiliz centilmen gibi davranıyorsa da iç durumu belliydi ve Janowski savunmasız kalırdı. Aslında hayli daha kuvvetli bir satranççı olmakla beraber Mason'a daima kaybederdi. Monte Carlo 1901 turnuvasından sonra Janowski 5000 frank, o zaman için küçük bir servet olan ödülünü hemen rulette kaybetti. Öyle ki onun sponsörü bankacı Pierre Nardus ona eve gitmek için tren bileti parası verdi. Janowski hayatı boyunca kumara çok düşkündü. Sözü geçen Nardus, Lasker ile iki ünvan maçını da finanse etti. Bu maçları Janowski büyük bir puan farkıyla kaybetti. Artı 1, eksi 7, eşit 1, 1909 ve artı 0, eksi 8, eşit 3. Janowski'nin en büyük turnuva zaferleri şunlar: Monte Carlo 1901, Hanover 1912, Barmen 1905, Maroski ile beraber. Karl Schlatter. Avusturyalı büyük usta Karl Schlatter, yüzyılımızın başlangıcında en önemli satranççılardan biriydi. 1910 tarihinde bildiğimiz gibi Lasker ile oynanan dünya şampiyonluk maçı artı 1, eksi 1, eşit 8 skoru ile bitti. Bilinen kurala uygun olmak üzere ünvan Lasker'de kaldı. Doğum ve ölüm tarihleri 1874-1918. Schleicher'in en iyi turnuva sonuçları: Münih 1900, Fisbury ile beraber 1. ve 2. Ostende 1906, 1. Maroski ve Rubinstein önünde. Praha 1908, 1 ve 2. Duras ile beraber. Hamburg 1910, 1. Olağanüstü açılış bilgileri, çok ince konumsal stili ve daima güveni göz önünde tutan sağlam oyun tarzı sayesinde Schleicher Viyana ekolünün en kuvvetli ustasıydı. Bu yüzyılın başlangıcında Viyana bir nevi satranç dünyasının başkenti, hatta Mekke'siydi. Şehrin merkezinde bulunan Viyana Satranç Kulübü'nün eski Viyana ustaları ve bundan sonraki yıllarda büyük rol oynamış olan genç istidatlar toplanıyorlardı. En önemlileri şunlardı: Perlis, Neumann, Spielmann, Kostik, Wolf, Widmar, Tartakower. Kulübün sekreteri ve motoru ünlü usta ve satranç yazarı Marco'ydu. Aynı zamanda en tanınmış satranç dergisinin başyazarıydı bu kişi. Şunu da ekleyelim ki asrımızın ilk yarısında tanınmış ustaları olan Grünfeld, Müller, Kumoş ve Becker de Marco ve Schleicher'in talebeleriydiler. Satranç kariyeri esnasında Schleicher aşağı yukarı 700 parti oynayıp bunların %50'den fazlasını berabere bitirmişti. Alçak gönüllü olan Schleicher hem satranç dünyası hem de meslektaşları tarafından sevilen bir kişiydi. İlginç bir niteliği şuydu ki, partnerlerini üzmek istemediği için sık sık daha iyi durumlarda beraberliği kabul ederdi. Fakat kızdırılması halinde en güçlü oyuncular için bile tehlikeli olurdu. Şunu da ekleyelim ki, yukarıda sözü geçen ünvan maçında Lasker ancak maçın sonuncu partisini kazanabildiği için ünvanını koruyabildi. Tıpkı Kasparov Sevilla 1987'de olduğu gibi. Bu maçtan sonra Lasker şunu yazmıştı: "Hem kazanma olanakları hem de kuvvetli hücum tehditlerini aynı sakin tavırla karşılayan birini nasıl yenebilirsiniz?" Schlatter ayrıca tanınmış bir satranç teorisyeni ve yazarıydı. Birinci Dünya Harbi içinde mali durumu bozuldu fakat dostlarının yardımını kabul etmek için fazla çekingendi. Zaten bünyesi doğuştan zayıf olan Schlatter'in sıhhati beslenme yetersizliği yüzünden gitgide fenalaştı. Macar satranç dostları tarafından davet edilen Schlatter bir simültane seansı esnasında çöktü ve kısa bir zaman sonra da vefat etti. Akiba Rubinstein, Polonyalı büyük usta Rubinstein 1880-1961, öğrenim sonunda aslında haham olacaktı. Fakat kısa bir zaman sonra profesyonel satranççı kariyerine girmek kararını verdi. 1907-1914 yılları arasında Lasker ile beraber dünyanın en kuvvetli oyuncusu sayılıyordu. Bu devre ait en önemli turnuva zaferleri şunlar: Karlsbad 1907, Ostende 1907, Petersburg 1909 Lasker ile beraber, San Sebastian 1912 ve Pitsian 1912. Bu başarıların nedeniyle artık Lasker ile ünvan maçı için planlar ortaya çıkmıştı. Ancak Birinci Dünya Harbi başladı ve bu harpten sonra Rubinstein ancak ara sıra eski oyun kuvvetine erişebiliyordu. Başlamış olan ruh hastalığı yüzünden bazı turnuvalarda normal ustalığını hiç gösteremiyordu. Bununla beraber bu devirde de birkaç önemli başarı elde etmiştir. Viyana 1922 turnuvasında Tartakower, Wolf, Alekin, Maroski ve Taraş önünde birinci, Marienbad 1925'te Nimzovic ile beraber birinci, Rohit, Sharburn 1929 turnuvasında Flor önünde birinci. Fakat sıhhi durumu gittikçe fenalaşıyordu ve Rubinstein çok zaman hastanede kalıyordu. Son turnuvalarda hamle sırası rakibin olduğu vakit o bir köşede oturup kendi kendine bir şeyler konuşuyordu. 1932'den beri turnuvalarda oynamıyordu. Kimsesiz ve unutulmuş olarak Belçika'da düşkünler evinde 1961'de vefat etti. Klasik ekole ait olan Rubinstein'ın stili mantıklı ve metodikti. En iyi zamanlarında olağanüstü sağlam ve dakik oynuyordu. Oyun sonları sahasında o satranç tarihinin en büyük ustalarından biri sayılıyordu. Rubinstein açık bir şekilde pozisyon oyuncusuydu. Fakat gerektiği takdirde çok güzel kombinasyonlar da yaratıyordu. Efim Bogolyubov. İlk önce teoloji, ondan sonra tarım öğrenimi yapan Alman usta Bogolyubov, 1889-1952, sonunda profesyonel satranç oyuncusu olmaya karar verdi. Nispeten kısa zamanda oyun kuvveti iyice ilerlemiş olan Bogolyubov, Mannheim 1914 turnuvasına davet edildi. Bildiğimiz gibi Birinci Dünya Harbi'nin başlaması yüzünden bu turnuva yarıda kalmış ve Bogolyubov, Alekin ve diğer Rus satranççılarla birlikte ilk önce Baden-Baden'de ve bundan sonra Triberg'de enterne edilmiştir. Orada evlenen Bogolyubov hayat boyunca Triberg'de kalmış ve Almanya onun ikinci vatanı olmuştur. Bildiğimiz iki ünvan maçından başka, bölüm 6'da yer alan iki ünvan maçı, Bogolyubov aşağıdaki maçları oynadı: 1920 Nimzovic ile artı 3 eksi 8 eşit 8, 1928 ve 1929 Üve ile artı 3 eksi 2 eşit 5 ve artı 2 eksi 1 eşit 7, 1930 Starberg ile artı 3 eksi 1 eşit 1, 1943 Alekin ile artı 1 eksi 1 eşit 0. Bogolyubov'un asıl sahası turnuvalardı. O en iyi zamanında aşağı yukarı 1925'ten 1930'a kadar sırayla turnuva zaferlerini kazanıyordu. En büyük turnuva başarıları şunlar: Stockholm 1919 birinci, Broslo 1925 birinci 9,5 puanla, ikinci Nimzovic 7,5 puan, Moskova 1925 birinci, 2. Lasker 3. Capablanca, Bad Kissingen 1928 1. Capablanca, Üve ve Rubinstein'in önünde. Bundan sonra da Bogoliubov birçok defa başarı elde etti. Fakat daha çok Alman turnuvalarında, büyük uluslararası turnuvalarda artık eski başarıları gösteremiyordu. Samuel Resevski, ünlü Amerikalı büyük usta Resevski, doğum tarihi 1911. Bildiğimiz gibi aynı zamanda modern satranç tarihinin en ünlü harika çocuklarından biriydi. 8 yaşındayken simültane seanslar veriyordu. Bir kez Viyana'ya geldiği vakit oradaki usta oyuncuları yenmişti. O zaman tam o günlerde mesleki işler için gelmiş olan Widmar'ı kulübe getirdiler. Yeterli derecede ciddi oynamayan Widmar oldukça fena, hatta kaybedilmiş denilecek duruma düştü. Fakat büyük ustanın tecrübesi yine üstün geldi ve birkaç kurnazca kurulmuş tuzaktan sonra Widmar partiyi kazandı. Bu haksızlık sonucunda küçük Semi hüngür hüngür ağlamıştı. Fakat bunu unutmadı ve 20 yıl sonra kendisi de artık büyük usta olduğunda Widmar'ı ilk karşılaşmada güzel bir partide yendi. 1920'de Resevski ailesi New York'a yerleşti ve Semi satranç turnelerini bırakıp öğrenime başladı. Mesleği mali danışman olan Resevski, satranca tam anlamıyla ancak 1930'dan sonra döndü. İlk büyük başarıları şunlar. Syracuse, Amerika'da 1934 birinci. Margate 1935 birinci Capablanca'nın önünde. Nottingham 1936'da 3 ve 4. Bundan sonraki 20 yılda Resevski mutlak dünya satranç zirvesine ait olup daima ünvan adayları çevresinden biri sayılıyordu. Bu zamanki önemli başarıları şöyle. Kemeri 1937, Petro ve Flor ile beraber. Hastings 1937-38 birinci. Dünya Şampiyonluğu Turnuvası 1948, 3 ve 4. Dünyanın en iyi 5 satranççısı arasında. Zürih 1953 Adaylar Turnuvası'nda çok büyük bir başarı olarak değerlendirilebilen 2 ve 4 yerleri paylaştı. 1. Simislov, 2 ve 4 Bronstein, Resevski, Keres, 5. Petrosyan, 6-7 Geller ve Najdorf, 8 Kotov ve bunun gibi. Bundan sonra da Resevski enterzonal turnuvalara katılıyordu. Fakat eski başarılarla değil. Ayrıca onun kazandığı maçları analım. Najdorf ile 1952, skor artı 8, eksi 4, eşit 6. Giligorik ile 1952, skor artı 2, eksi 1, eşit 7. Yine Najdorf ile 1954, skor artı 5, eksi 4, eşit 9. Resevski birkaç satranç kitabı da yazdı. Bunlar arasında en tanınmış olanı Satranç Kariyerim'dir. Stili aslında pozisyoneldir. Ancak taktik sahada da gayet iyidir. Parlak bir tekniğe sahip Resevski en küçük avantajları bile zafere çevirir. Karışık, açık olmayan partileri sever. Paul Keres. Estonyalı büyük usta Keres 1916-1975. 1938'den 1975'e kadar, yani aşağı yukarı 40 yıl ekstra klas ustalardan biriydi. Bildiğimiz gibi bölüm 7'ye atıf yapıyor. Avro 1938 turnuvasında Keres, Alekin ile bir ünvan maçı oynamaya hak kazandı. Fakat başlamış olan savaş yüzünden bu şanstan yararlanamadı. Savaştan sonra 1948'de iyi bildiğimiz Beşler Turnuvası ve 1965 yılları arasında o her zaman ünvan yarışlarında çok başarılı olarak oynuyordu ve genellikle ikinci oluyordu. Örneğin aşağıdaki adaylar turnuvalarında Zürih 1953, Simislov'un arkasında Bronstein ve Resevski ile beraber ikinci yerde, Bilet Zagreb Belgrad 59 turnuvasında Tallinn arkasında ikinci, Tal 20, Keres 18,5 ve bundan sonra 3 puan farkla Petrosyan 15,5 ve bunun gibi. Kuruçao 1962, Petrosyan'ın arkasında Geller ile beraber ikinci, Petrosyan 17,5, Keres ve Geller 17, bundan sonra 3 puan farkla Fischer 14. Bu daimi ikincilik yüzünden satranç çevrelerinde çok sevilen Keres'e Crown Prince lakabı takılmıştır. Yani Taç Prensi. Keres özellikle açılışlar sahasında seçkin bir teorisyendi. Onun 3 ciltlik satranç açılışları teorisi eseri ve bu konulu diğer kitapları tüm dünyada ün kazanmıştı. Başka konulu eserler arasında Pratik Oyun Sonları ve Seçilmiş Partileri 1931-1958 analım. Özellikle son kitap satranç literatüründe yayınlanmış olan en kıymetli parti koleksiyon eserlerinden biridir.